Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1-8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamda. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 24.05.1402, Hicri Kamer'i 23 Şevval 1444 ve Miladi 14 Mayıs 2023 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye Seçimleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran Masalları ve Efsaneleri ve İlahi Önderler isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Ayetullah Hamine'yi Tahran Kitap Fuarı ziyaret etti. Komutan Kani, Siyonist rejimin kökü kazanana kadar direnişe desteğimiz sürecek dedi. İran, petrol boru hattı inşasında dünyada ilk sırada yer alıyor. İlk sonuçlara göre Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçimlerinde önde gidiyor. Ve Siyonist rejimin son Gazze saldırılarında 11 direniş komutanı ve mensubu şehit oldu. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi bugün Tahran Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. 34. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'nı ziyaret eden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bazı kitapları da inceledi. Çeşitli standları gezen Ayetullah Hamine'yi kitapçılarla sohbet etti. Ayetullah Hamine'yi ziyaretinin sonunda yaptığı konuşmada sosyal medyanın genişlemesine rağmen hala kitabın kendi yerini ve önemini koruduğuna vurgu yaptı. İslam İnkılabı rehberi kitap meselesinin önemli mesele olduğuna ve her daim ülkede kitaba ihtiyaç duyulduğu kültürünün yayılması gerektiğini işaretti. Bugün sanal ortam ve onun benzeri gibi diğer birçok imkanlara rağmen hala kitabın konum ve yerinin oldukça büyük ve önemli olduğunu ifade etti. Ayetullah Hamine'yi sözlerinin devamında ülkede kitap okuma konusunun önemine dikkat çekerek ülkede basılan kitap sayısının yüksek olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi ayrıca iyi sanat ve medya ürünleri ve eserleri için kitap ve okumaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamine'yi tercüme konusuna da işareti, ülke içinde yazılan kitapların tercümesinin ciddiyete alınmasının altını çizdi. İslam İnkılabı rehberi beyanatının devamında çocuk kitapları konusuna da vurgu yaptı. Ayetullah Hamine'yi kutsal sanma dönemi ve harem savunucuları şehitleriyle ilgili hatıra kitapları başta olmak üzere çeşitli kitapları okumak için vakit ayırdığını ifade ederek bu kitaplarda çok değerli hatıraların yer aldığını söyledi. İran'ın en önemli ve kapsamlı ve köklü kitap fuarlarından olan Uluslararası Tahran Kitap Fuarı 10 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açtı. Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde yapılan kitap fuarı 10-20 saatleri arasında 10 gün boyunca ziyarete açık olacaktır. İran Kültür ve İslam İrşad Bakan Yardımcısı Yaser Ahmetvend son günlerde Tahran Kitap Fuarı'na ilişkin yaptığı açıklamada bu yılki fuar gelecek okunabilir teması ile gerçekleştirilecek dedi. Ahmetvend de çevrimiçi şeklinde düzenlenecek fuara toplam 2700 yerli yayın evinin katılacağını belirterek bu yıl fuara katılacak 100'e yakın yabancı yayın evi 2015 ile 2023 tarihlerinde basılmış 45.000'e yakın esere kitap evlerin beğenisini de sunacaktır ifadesini kullandı. Asya ve Orta Doğu'da da en önemli kitap etkinliklerinden biri sayılan fuarın ilk dönemi 1987'ye dayanıyor. Başarılı iş tecrübesine sahip olan bu fuar o zamandan bugüne kadar her yıl 5 milyondan fazla kitap sever ve kitap hayranını kendine çekiyor.
Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani yayınladığı bir mesajda İran İslam Cumhuriyeti'nin direniş cephesine desteğinin Siyonist rejimi Filistin topraklarında kökü kazınana kadar devam edeceğini belirtti. Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani bugün direniş gruplarına hitaben mesajında Kudüs ve Batı Şeria ve Filistin topraklarının genelindeki mücahitlerin zafer sabahına yakın olduğunu kanıtladıklarını belirtti. Komutan Kaani, direniş gruplarının komutanları ve mücahitlerini direniş güçlerini birleştirmeye devam ederek düşmanı korkuttuklarını ve zafer imza attıklarını vurguladı. Ablukaya rağmen Gazze halkı ve mücahitlerin izzet, savunma ve cihat için araçlar ürettiklerine dikkat çeken Komutan Kaani, direniş mücahitlerine hitaben şöyle dedi. Ey Ortak Harekat Odası komutanları, çatışma tarihinde yeni bir destana imza atarak yeniden düşmanın mehabetini kırabildiklerini kanıtladınız. İran'ın Filistin milleti ve direniş cephesini desteklemeye ve güçlendirmeye devam edeceğine işaret eden Tuğgeneral Kaani, bu desteğin işgal rejimin Filistin topraklarında kökü kazınana kadar devam edeceğini vurguladı. Kaani ayrıca Hizbullah mücahitleri ve tüm direniş gruplarına Siyonist düşman karşısında gösterdiği direnişlerinden dolayı teşekkür etti.
Bir Amerikan araştırma enstitüsü İran'da yaklaşık 1900 kilometrelik petrol boru hattının yapım aşamasında olduğunu ve yaptırımlara rağmen İran'ın bu konuda dünyada birinci sırada olduğunu açıkladı. Global Energy Monitor özel veri tabanı dünya çapında 9100 kilometrelik petrol boru hattının yapım aşamasında olduğunu ve 21900 kilometrelik boru hattının planlandığını duyurdu. Bu hatların toplam yapım maliyetinin 131,9 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Buna istinaden dünyada toplam 31.000 kilometrelik petrol boru hattı inşaatı devam ediyor veya yapılması planlanıyor. Bu rakam bir önceki yıla göre %30 arttı. İnşaat halindeki veya planlanan petrol boru hatlarının yaklaşık yarısı 14,4 milyar dolara mal olan yapım aşamasındaki 4400 kilometrelik boru hattı ve 59,8 milyar dolara mal olan 10.800 kilometrelik planlanan boru hattı dahil olmak üzere Afrika ve Asya'da bulunuyor. Bu Amerikan Araştırma Enstitüsü, inşa halindeki petrol boru hatlarının uzunluğu bakımından dünyadaki ilk 20 ülkeyi tanıtarak İran'ı bu listenin başına yerleştirmiştir. İran, Amerika'nın yasa dışı yaptırımları altında olmasına rağmen en büyük petrol boru hattı yapım operasyonu sürmektedir. İran'da da inşaat halindeki petrol boru hatlarının uzunluğunun 1900 kilometreden fazla olduğu tahmin ediliyor ki bu dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla. İran'ın ardından ikinci sırada Hindistan yer alıyor. Hindistan kendi topraklarında 1630 kilometre petrol boru hattı inşa ediyor. Nijer 1200 kilometrelik boru hattı inşaatı ile üçüncü sırada yer alıyor. Sırayı Kanada, Benin, Çin, Tayland, Irak, Rusya, Arjantin, Amerika, Kuzey, Makedonya, Polonya, Ürdün, Bulgaristan, Angola, Suriye, Kenya, Zambiya ve Tanzanya takip ediyor.
Türkiye genelinde bugün Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri düzenlendi.
Türkiye genelinde bugün Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri düzenlendi. Seçimler depremzede bölgeler dahil ülkenin genelinde düzenlendi. Türk yetkilileri bu dönemki seçimlere katılımın önceki seçimlerden farklı olduğunu bildirdi. Oy pusulalarında Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden çekilen Muharrem İnce, Sinan Oğan'ın isimleri yer aldı. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 08 itibariyle başladı. Sandıklar saat 17'de kapandı. Ancak gerek görülen yerlerde oy verme işlemi devam etti. Bugün yurt içinde 60.697.843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4.904.672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53.172. Seçmenler üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan kimliği tereddütsüz ortaya koyan resimli resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabildiler. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından saat 13.50'de Saffet Çevi Ortaokulu'na geldi. Okul bahçesini dolduranların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ın okula girişinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı. Okula makam aracıyla değil, sivil plakalı bir araçla giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile 3279 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi. Emine Erdoğan'ın oy zarfını sandığa atmasının ardından Erdoğan kabine geçerek oyunu kullandı ve zarfı sandığa attı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlk Okulu'nda oyunu kullandı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlk Okulu'na gelen Kemal Kılıçdaroğlu yoğun ilgiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. "Bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Sandığa gidip oy kullanan bütün yurttaşlarıma en içten saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz inşallah. Bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek. Seçim sonuçlarının sandıklar kapandıktan sonra gelmeye başlaması bekleniyor." Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolifor.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi 17'de tamamlandı. Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için oy verme işlemi 17'de tamamlandı. Yurt dışındaki Türk vatandaşlara da 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında 73 ülkedeki 151 temsilcilik ve 16 merkezde oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı başladı. Saat 18'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak. 18 ila 21 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabilecek. 21'den sonra bütün yayınlar serbest kalacak. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'nca gerek görülmesi halinde saat 21'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. Erdoğan'dan seçim paylaşımı. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam," dedi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım, oy verme işlemi ülkemiz üzerinde hamdolsun demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam ifadelerine kullandı. Türkiye'de oy verme işlemi saat 17'de sona erdi. Cumhurbaşkanı ve milletvekili gelen seçimler için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. Seçimlerle birlikte 13. Cumhurbaşkanı ve meclise girecek 600 milletvekili belli olacak. Saat 17 itibariyle oy sayımına geçildi.
Türkiye'de bugün yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları gelmeye başladı. İlk sonuçlar Erdoğan'ın önde gittiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi saat 17'de tamamlandı. Yurt dışındaki Türk vatandaşları da 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında 73 ülkedeki 151 temsilcilik ve 16 merkezde oy kullandı. Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan ilk sonuçlara göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayımı yapılan %23.58 oy oranından %54.63'ünü kazanırken CHP lideri ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %39.4, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan %5.41 ve seçimlerden çekilen Muharrem İnce %0.56 oy oranı kazanmıştır. Bu sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçimlerinde önde gidiyor. Bazı kaynaklar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması için hazırlık yaptığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti. Vatandaşlar mitinge ilgi gösterdi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağa teslim edilene kadar ne olursa olsun, asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlarınıza bağlı," dedi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, imzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar sandıkların başından ayrılmaması yönünde istekte bulundu. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlarınıza bağlı, göreceksiniz. Yorgunluğunuza değecek," ifadelerine kullandı.
Rize, Trabzon ve Giresun'da sandık başında kalp krizi geçiren 3 kişi hayatını kaybetti. Rize'nin Pazar ilçesinde Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için mahallede çay alım yerinde kurulan sandıkta AK Parti'nin sandık görevlisi Şeref Kurt sandık başında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Kurt'a ilk müdahaleyi sandıkta oy kullanmaya gelenler ve görevliler yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Kurt ambulansta Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi alınan Kurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Trabzon'un Akçabat ilçesinde de 75 yaşındaki Aysel Ulusoy oy kullanmak için yakınlarıyla birlikte sandık kurulan çevreli camisi lokaline geldi. Seçim pusulasıyla oy kabinine giren Ulusoy aniden fenalaşıp yere yığıldı. Görevliler tarafından ilk müdahalesi yapılan Ulusoy yakınları tarafından Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ulusoy kurtarılamadı. Giresun'un Espiye ilçesinde de oy kullanmak üzere Cibril Mahallesi Kırcıahmetli mevkisindeki köy odasına gelen 85 yaşındaki İsmail Yıldız bir anda fenalaştı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldız kurtarılamadı.
Kandili verilerine göre Kahramanmaraş Göksun merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6 Şubat merkezli 2 büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar da devam ediyor. Kandili Rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş Göksun merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
İslami Cihad'ın askeri kanadı bugün yaptığı açıklamada işgal rejiminin Gazze'ye 5 gün saldırı sonucu 11 komutan ve mensubunun şehit olduğunu duyurdu. Filistin İslami Direniş Grubu ile Siyonist Rejim arasındaki ateşkes Filistin saatiyle 22'de Mısır ara buluculuğuyla hayata geçti. Siyonist Rejim ordusu dün yaptığı açıklamada Filistinli grupların 1234 adet füzeyi Gazze'den İsrail'e ait hedeflere fırlattığı bildirildi. İşgal ordusu bu roket ve füzelerden 976'sının Gazze sınırından geçerek işgal topraklarına girdiğini bildirdi. Öte yandan İslami Direniş Hareketi Hamas lideri İsmail Haniye bugün İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad En-Nehale ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kudüs müfrizelerinin üst düzey komutanlarından bazılarının Siyonist düşmanıyla son çatışma sırasında şehit olması dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulundu.
Filistin Direniş Grupları Ortak Odası yaptığı açıklamada bu savaşın sona ermesinin yeni bir mücadele döngüsünün başlangıcı olduğunu vurguladı. Direniş Grupları'nın Müşterek Harekat Odası ateşkesin yürürlüğe girmesinden dakikalar sonra yaptığı açıklamada bir savaş ve direniş turunun sona erdiğini ancak direnişimizin eskisinden daha güçlü ve dinamik olarak yeniden başladığını duyurdu. Açıklamanın devamında direniş gruplarının Müşterek Harekat Odası'nın gençlerin kanı için savaşı bitirdiği ancak bayrağın dimdik ayakta kaldı ve mücadele azminin de sarsılmadığı belirtildi.
Siyonist rejim İsrail'in Gazze'de son 5 günde işlediği barbarlığı Avrupa ve Asya ülkeleri dahil bazı ülkelerde protesto edildi. Yemen Ensarullah Hareketi'nin çağrısı üzerine farklı kentlerde toplanan Yemenliler Gazze'ye destek gösterisi düzenledi. İşgal ordusu 9 Mayıs Salı günü sabah erken saatlerden itibaren Gazze şeridine savaş uçakları, insansız hava araçları ve topçu ateşiyle saldırı düzenlemeye başladı.
Rus basınına konuşan Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Nikolay Korçunov, NATO faaliyetlerinin Kuzey Kutbu'nda yarattığı tehlikeye dikkat çekti. Kuzey Kutbu'nda askeri güvenlik alanındaki durumda iyileşme belirtisi görmediklerini söyleyen Rus Dışişleri Özel Yetkili Büyükelçisi, NATO'nun Kuzey Kutbu'ndaki faaliyetlerinin bölgede gerilimin tırmanmasına da yol açabileceğini belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Türkiye'de seçim sürecinde yolsuzluk iddiası başlığı altında. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı Star Haber'in internet sitesi Konya'da CHP'ye bağlı bir grubun seçim yolsuzluğunu duyurdu. Söz konusu medya haberi Kılıçdaroğlu oyları çöpten çıktı, yaygarası yapacaklardı başlığı ile yer verdi. Haberde şöyle denildi: yapılan ihbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri Konya'da CHP Darbent İlçe Başkanı Salih Çakıllı Koyakı, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye mühür basılmış 41 adet Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim oy pusulası ile yakaladı. CHP İlçe Başkanı Salih Çakıllı Koyak ve sahte oyları teslim eden Cafer Ye isimli şahıs hakkında seçim kanununa muhalefet suçundan şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı. Burada önemli olan konu söz konusu haberin Türkiye medyasında yankı bulmamasıdır. Türkiye'de seçim propaganda ve çalışmaları sırasında adayların birbirini suçlayan ithamlarda bulunması sıradan göründüğü için CHP yönelik seçim yolsuzluğu iddiasının da bu doğrultuda yapıldığı tahmin ediliyor. Türkiye güvenlik güçlerinin bu iddiası anketlere göre Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın en az %5 oranında geride bıraktığı bir ortamda medyada yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin bağımsız adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi ardından Millet İttifakı'nın ilk turu kazanma konusunda umutlandı. Bu arada Türkiye'deki iktidar hareketi başta Millet İttifakı adayı olmak üzere seçim rakiplerine karşı çeşitli suçlamalarda bulunarak Kılıçdaroğlu'nu seçim yarışlarından kenara itmeye çalışıyor. Fakat şimdiye kadar bu konuda fazla başarılı olamamıştır. Recep Tayyip Erdoğan işte bu başarısızlığı ise Millet İttifakı'nın Türkiye'nin siyasi arenası ve seçim rekabetlerinde daha da güçlenmesine sebep oluyor.
Başta İran Press olmak üzere bağımsız medyanın meydan araştırmaları Türkiye halkının başlıca sorunu ekonomi ve adaletsizlik üzerinde odaklandığını gösteriyor. Türkiye halkının istediği birçok konu olmasına rağmen halk daha çok yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve ekonomik krizin sona erdirilmesini istiyor. Aynı zamanda son 20 yılda Erdoğan hükümetinde zirveye ulaşan adaletsizlik Türk halkının bir başka büyük endişesidir. Millet İttifakı da son haftalarda sürekli bu eksende Erdoğan iktidarına yönelik sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan ise hükümetinin başarıları ve getirilerini ön plana çıkartarak halkın oylarını kazanmaya çalışıyor. Ankara yetkilileri mevcut hükümeti Amerika ve Batı karşıtı eksen olarak tanıtmaya çalışıyorlar. Fakat halka bu süreç ve hükümet kazanımlarından maliyetlerin ne olduğunu anlatmıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan 10 yıldan az bir süre içinde tüm komşu ülkeleriyle ilişkilerini sıfıra yakın bir düzeyde azalttı. Fakat son bir yılda Siyonist rejim Mısır, Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer bazı bölge ülkeleriyle ilişkileri onarmaya çalıştı. Fakat bu hareket Türkiye halkının gözünden kaçmadı. Fakat Millet İttifakı temsilcileri, özellikle Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın propagandalarına karşı açık bir şekilde Erdoğan'ın siyasetlerine karşı tutum sergiledi. Kılıçdaroğlu, Batı'dan uzak durmayı Erdoğan hükümetinin dış siyasetindeki yanlışı belirterek zafer kazanması durumunda Ankara dış siyasetini değiştireceğini söyledi. Gerçi Türkçülük bir asır öncesinden beri CHP'nin asri siyaseti olarak kabul ediliyor. Fakat Kılıçdaroğlu bu eylemin aksine gelecek hükümetin bu akıma karşı olacağını belirtti. Türkiye meseleleri uzmanı Rahman Kahramanpur, Türkiye Cumhurbaşkanlık seçimi hakkındaki değerlendirmesinde şöyle diyor. Erdoğan veya Kılıçdaroğlu'nun zaferi Türkiye dış siyaset önceliklerini değiştirebilir. Fakat bu Türkiye dış siyasetinde de hissedilir bir değişikliğin anlamına gelmiyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise düşmanın yanlış hesapları, İsrail'in Gazze'deki son cinayetlerinin başlıca sebebi başlığı altında. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, önceki gün Siyonist rejimin Gazze şehidine karşı son savaşına işaretle Benjamin Netanyahu'nun yanlış hesaplarının bu savaşın şekillenmesine sebep olduğunu belirtti. Siyonist rejim ordusu geçen salı gününden itibaren Gazze şehidine karşı başlattığı yeni tur saldırıda şimdiye kadar 33 Filistinli şehit olurken 147'si de yaralandı. Siyonist rejim bu saldırıları son aylarda Siyonist yerleşim alanlarına yönelik yapılan saldırıları planlayanlara terör gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Buna rağmen Seyit Hasan Nasrullah ise geçen akşamki konuşmasında Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırısında 4 hedef izlediğini belirterek bunların 1. caydırıcı gücün canlanması ve onarılması, 2. iç krizden kaçış, 3. kabine koalisyonunun bölünmesi ve dağılmasını düzeltmek, 4. siyasi ve seçim durumunun iyileştirmesi olduğunun açık olduğunu söyledi. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri açısından bu hedefler Benjamin Netanyahu'nun yanlış hesaplamasından kaynaklanıyor. Fakat burada önemli olan soru Netanyahu'nun neden böyle bir hata yapmasıdır. Birinci konu İsrail rejim ordusunun son 4 ayda bir nevi ayrım ve çatlağa uğramasıdır. Irkçı rejim ordusundan bazı üyeleri Netanyahu kabinesine karşı protestoculara katıldı. Fakat Gazze'ye karşı savaş İsrail rejim ordusuna uyum ve birliği geri getiremez. Netanyahu hesaplarındaki ikinci yanlış ise Gazze şehrine karşı savaşın işgal altındaki topraklarda yaşanan krizi azaltacağı ve kabineye karşı itirazların durmasıdır. Netanyahu kabinesi geçen Ocak ayında iş başına gelmesinden geçen sürede 18 hafta boyunca her hafta 100 binlerin katılımı ile geniş çaplı itirazlara sahne oluyor. Netanyahu, Gazze'ye karşı savaşta söz konusu gösterilere son verilebileceğini ve iç krizi bitirebileceğini sanıyordu. Fakat böyle olmazken, üstelik bugün bile İngiltere'de Siyonist rejime karşı gösteriler düzenlendi.
Netanyahu hesaplarındaki üçüncü yanlış ise savaşla İslami Cihat ve Hamas hareketi arasında tefrika oluşturabileceğine Filistinli grupların caydırıcı gücünü zayıflatırken aynı anda Siyonist rejimin caydırıcı gücünü artırabileceğine düşünmesidir. Netanyahu'nun bu düşüncesi uygulamada hatalıydı. Zira Filistinli gruplar arasındaki vahdet ve birliktelik korunurken üstelik Hamas'a Gazze'ye karşı saldırıların devamına misilleme olarak Siyonist rejime uyarıda bulundu. Hamas Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah bu bağlamda şöyle dedi. Onların hedefi İslami Cihad'ı hedef almak ve Filistinli gruplar arasında tefrika oluşturmak ve direniş güçleri arasında fitne çıkartmaktır. Onlar Seraya ve Kudüs'ün başucu komutanlarına darbe vurmak ve füze birimi direkt komutanlığı yok etmek istiyorlardı. Netanyahu bu planla İslami Cihad'ın askeri komutanlığının dağılacağını ve onların Gazze'ye karşı caydırıcılık gücünün ihya olacağını sanıyordu. İslami Cihat hareketi lideri bu hareketin askeri kanadının komutanlarının terörü ardından uzak görüşlülük ve soğukkanlılıkla davranarak direnişin ortak tutum sergilemek için Ketaib el-Kassam komutanları ile görüştü. Düşman İslami Cihat'ın tepkisini bekliyordu fakat direniş komutanlarının terörüne rağmen direniş gruplarının soğukkanlı davranması düşmanı şaşırttı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapacak 600 milletvekilini belirlemek üzere tercihini ortaya koydu. Tarihi seçimlerde sandıklar 17 itibariyle kapandı ve oy sayımına geçildi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken şimdi yarışın güvenilir kamuoyu yoklamalarında favori görülen Millet İttifakı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı adayı AKP lideri Tayyip Erdoğan arasında geçmesi öngörülüyor. Şimdi tüm Türkiye sandıktan gelecek ilk sonuçlara kilitlenmiş durumda. Biz de bugün sohbetimizde bu seçimlerle ilgili genel bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Katılımın nasıl olduğu ve daha doğrusu son ayrıntıları da kısaca gözden geçirmeye çalışacağız. Bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey merhabalar efendim.
Merhabalar.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi demin ifade ettiğim üzere seçimler sona erdi. Saat 17 itibariyle kapandı ve şimdi ilk soruda halkın katılımının nasıl olduğunu size sormak istiyorum. Bu seçimlerle ilgili ilk önce buradan başlayacak olursak ne söylersiniz efendim?
Ya açıkçası katılım oldukça çok yüksek. Onu belirtmek gerekiyor. Sabahtan itibaren ben birçok şeyi dolaştım, birçok okulu dolaştım, İstanbul'da birçok ilçeyi dolaştım. Türkiye'nin diğer illerinden de sürekli haber aldığım birçok bölge var. Oldukça katılımın yüksek olduğu bir seçim. Yani en azından öyle görünüyor. Çünkü halkın okullara akın akın geldi. Muhtemelen bu seçim Türkiye tarihinde çok bilinçli bir seçim ve bir bilinçli seçimin içerisinde de Türkiye'nin aslında gelmiş olduğu çok ciddi bir kutuplaşma durumu söz konusu. Yani kutuplaşma durumu şöyle bir şey. Birileri değiştirmek istiyor, değişim istiyor. Birileri de artık eski 20 yıldır devam eden bir statü quo tekrardan korumak istiyor. Yani böyle bir kutuplaşma üzerinden bir seçim olunca doğal olarak da bir de rakipler güçlü. Hem Sayın Kılıçdaroğlu oldukça güçlü, yeni bir yüz Cumhurbaşkanlığı konusunda insanlar arasında dürüst lider olarak lanse ediliyor. Öbür taraftan da Sayın Erdoğan'ın 20 yıllık devam ettiği bir sistemi var ve bu sistemi devam ettirmek istiyor. Yani öyle bir kutuplaşma meydana geldiği için de doğal olarak katılım da ya da her iki tarafın seçmenlerini sandığa götürmek konusunda da böyle bir rağbet oluştu. Böyle bir rağbetin sonucunda da katılım çok yüksek olabileceği hem bizim gün içerisinde konuştuğumuz bu konularda uzman olan anketçiler, istatistikler de bunu söylüyorlar. Hem diğer taraftan da bizim de gözümüzle gördüğümüz bir durum var söz konusu.
Tahran Radyosu.
Efendim son günlerde özellikle adayla ilgili gelen haberler muhakkak siz de duydunuz. Sayın İnce'nin seçimlerden çekilmesini ve bu haberden hareketle Sayın İnce'ye giden oyların Sayın Kılıçdaroğlu'na gideceği yönünde analizler de duyduk. Şimdi bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu seçimlerdeki şansı İnce'nin çekilmesiyle acaba arttı mı?
Yani elbette arttı, fakat Sayın İnce'nin oylarını çok fazla Kılıçdaroğlu'na direkt kanalize edebilecek bir durumu oluşmadı. Şimdi bu negatif bir durum. Şimdi Sayın İnce adaylıktan çekilirken eleştirisini muhalefet üzerinden yaparak çekildi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden birebir yapmasa da Sayın Kılıçdaroğlu'nun partisi ve Millet İttifakı'nın içerisinde olan partiler üzerinden yapıp çekilmeyi gerçekleştirdi ve sonrasından da Sayın Kılıçdaroğlu Sayın İnce ile görüşme talebinde bulunmasına rağmen cevap vermedi. Fakat Sayın Erdoğan görüşme talebinde bulunduğunda ve telefonda görüşme gerçekleştirdi. Şimdi bu oldukça seçmenin kafasında bir soru işareti oluşturdu. Acaba Sayın İnce kimi destekleyecek konusunda bugün sandığa gelip oyunu kullandığından da Sayın İnce özellikle hedefinde tekrar CHP'liler ve ittifakta olan partiler vardı. Yani sandık başında da bunu devam ettirdi. Bir de dezavantaj bir durum daha da var. Sayın İnce'nin fotoğrafı mesela seçim kağıdında silinmedi. O da olduğu gibi ve oy verilecek kişilere de oylarının geçerli olabileceği taahhüdünde bulunuldu Yüksek Seçim Kurulu tarafında. Şimdi bu da dezavantaj. Yani Millet İttifakı ve Sayın Kılıçdaroğlu, ama şu var. Her duruma karşın %1'lik bir oy bile Sayın Kılıçdaroğlu'na giderse bu avantaj olarak ve pozitif olarak ve ilk defa muhalefetin de seçimi böyle Erdoğan'la birlikte başa baş götürdüğü bir durum şu anda bir fotoğraf var önümüzde.
Evet, son soru olarak efendim şimdi Kürt bölgeleriyle ilgili de kısaca bu konuyla ilgili ayrıntılara değinirseniz memnun olurum. Evet. Kürt taban şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan yana oy kullanıyor şeklinde daha çok biz haberleri duyduk seçimle ilgili. Bu ne kadar doğru? Anketlere de baktığımızda Kürt seçmeninin Erdoğan'dan yana oy kullanmayacağı yönünde bazı ifadeleri yansıtılmıştı medyaya. Bunu nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Ya Kürt seçmenin %100'ü Kılıçdaroğlu'na verebilecek bir durumu elbette yok. Ama çünkü Erdoğan'ın da Kürt seçmen üzerinden bir karşılığı var. Yani partisinin bir karşılığı var. Doğal olarak da bir de Kürt seçmen ya da Kürt bölgelerinden görev yapan işte kamu memurları var. Yani polistir, işte başka memurlardır falan, askerdir. Doğal olarak bunlar daha çok Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne, yani ittifaka veriyor ve oradan bir oy çıkacak doğal olarak. Ama Kürt seçmenin en büyük paydaşı olan büyük seçmen kitlesi daha çok Kılıçdaroğlu'ndan taraf açıkçası oylarını kullanacak. Çünkü iki nedenden dolayı, bir oy verdikleri HDP yani Yeşil ve Sol Parti. İkincisi de artık Kürt seçmen açıkçası biraz AK Parti'den uzaklaştığını görebiliyoruz. Daha öncesine de oy veren Kürt seçmenin bir kesimi uzaklaştığını görebiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz Kürt seçmende yani yoksulluk, ekonomik durumlar falan elbette bunlar var. Ama bir öteki durum da daha çok Kürt seçmeni koordine eden durumu var. Koordine eden Kürt seçmeni daha çok koordine eden de bir siyasal kimlik var ve bundan dolayıdır.
Evet. Efendim size kolay gelsin. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Türkiye seçimleriyle ilgili ve bugün yapılan seçimler konusunda uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Bilindiği üzere Türkiye'nin 2023 tarihi seçimleri yapıldı. Sandıklar kapandı ve oy sayımı başlandı. Neredeyse yarın kesin sonuçlar gelecek. Biz de yarını bekleyeceğiz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını bakıp göreceğiz. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Siyonist rejimin Gazze ateşkesini ihlal etmesi, İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesi gerçekleştirmesi gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Amerika'nın dünyanın en büyük silah satıcısı olduğu yönünde bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerika Başkanı Joe Biden hükümeti diğer ülkelere en çok silah satan ülke olarak bildirildi. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın yıllık istatistiklerine göre Başkan Joe Biden yönetiminde Amerika'nın diğer ülkelere silah satışı 206 milyar dolara ulaştı. İRNA'nın bildirdiğine göre Intercept internet sitesi Washington'un 2022'de dünya ülkelerinin en az %48'ine silah sattığını bildiren bir rapor yayımladı. Intercept raporuna göre bu silahlar Amerika tarafından 2022 yılında dünya hükümetleri sistemine göre otokratik hükümetler olarak bilinen 84 ülkeye satıldı. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Amerika bir yılda tüm silah ihracatının yaklaşık %40'ını oluşturarak dünyanın en büyük silah satıcısı olmuş bulunuyor. Raporda Amerika'nın diğer ülkelere iki şekilde silah sattığı belirtiliyor. Yabancı askeri satışlar ve doğrudan ticari satışlar. Yabancı askeri satışlarda Amerika bir şirketten silah satın alan ve daha sonra bunları yabancı bir alıcıya teslim eden bir komisyoncu olarak hareket eder. Ancak doğrudan ticari satışlar bir Amerika şirketiyle bir veya daha fazla yabancı hükümet arasındaki bir anlaşmanın sonucudur. Dünya ülkelerine en büyük silah ihracatçısı olan Amerika, içeride silah taşıma özgürlüğü sorunuyla da karşı karşıyadır. Amerika Birleşik Devletleri genelinde silahlı şiddete ve silahlı saldırılara neden olan ve her gün onlarca insanın hayatına mal olan bir sorun.
Tahran Radyosu.
İttihat gazetesinde Filistin direniş gruplarının şehitlerin kanının yerde kalmayacağını duyurması,
Türkiye'de halkın Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimleri için sandık başına gitmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Cevan gazetesinde İran Ekonomi Bakanı'nın İran ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkiler hakkında değerlendirmesini konu eden bir haberde şunları okuyoruz.
İran Ekonomi Bakanı Seyyid İhsan Handuzi, İran ve Suudi Arabistan'ın ekonomik ilişkiler yolunda iyi sonuçlara varacağını söyledi. İslam Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısına katılmak üzere Perşembe günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentine giden İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Seyyid İhsan Handuzi, toplantı kulisinde Şarkul Avsat gazetesine verdiği röportajda şöyle dedi. İran ile Suudi Arabistan'ın ekonomik etkileşim ve ilişkiler yolunda iyi sonuçlara varacağına inanıyorum. Yeni İran hükümetinin politikasının komşular ve Arap ülkeleri ile ilişkileri geliştirmek olduğunu belirten Handuzi, komşular ve Arap ülkeleriyle daha yakın ilişkilere ve bu ilişkilerin özgün bir şekilde geliştirilmesine yol açan, ilişkilerin güçlendirilmesi dahil her konuyu memnuniyetle karşılıyoruz diye kaydetti.
Hemşehri gazetesinde Arap gazeteci Abdülbari Atvan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile yaptığı röportajı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
Arap dünyasının en çok tanınan gazetecilerinden Abdülbari Atvan kendisine ait haber sitesinde ve YouTube'da yayımladığı haftalık videoda bu hafta Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile yaptığı özel görüşmeyi anlattı. Atvan, söz konusu görüşmenin bir gazeteci mülakatı olmadığını, karşılıklı görüşlerin paylaşıldığı özel bir sohbet olduğunu belirtti. Uzun süreli bu sohbetin son derece açık ve samimi geçtiğini, ayrıca Esad'ın son derece rahat, sağlıklı ve yüksek moralli göründüğünü vurguladı. Atvan, söz konusu görüşmeden kendisinin çıkardığı bazı önemli hususları şöyle belirtti. Esad, Suriye'de kurumlara dayalı bir düzen inşa edecek ve Suriye insanının gelişimi üzerine özel bir ilgiyle eğilecek. Bu ay Cidde'de yapılacak Arap Birliği zirvesine katılacak. Atvan'ın görüşmeyle ilgili açıklamaları şu şekilde. Esad şöyle dedi. Suriye'den tam çekilme olmaksızın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmem mümkün değil. Türkiye'nin tüm kuvvetlerinin Suriye'den çıkması ve bu çekilmenin tam olması gerekir. Ben Türkiye'nin iç siyasetine karışmam ve seçimlerde kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan seçilen kişinin Suriyeli'ye iyi ilişkiler kurması, ilişkileri geliştirmesi ve Suriye'den çekilmenin gerçekleşmesidir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsi Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda akıllı cep telefonları aracılığı ile Parsi Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde peri masallarının bir özelliği olarak sihir ve büyünün ve harikulade işlerin bu tür masalların önemli bir özelliği olduğunu anlattık. Yine dedik ki bu tür masallarda sürekli bir yardımcı unsur yer alıyor ve bir nevi öykünün kahramanına karşılaştığı sorun veya sorunların çözümünde yardımcı oluyor. Öte yandan dedik ki İran'ın peri masallarında bazen yardımcı unsurla büyü veya sihir yapan karakter aynı kişidir. Örneğin büyülü bir tay hem kahramanın yardımcısıdır hem de kendisi büyülü bir hayvandır ve kahramanın göklerde uçmasını sağlar.
İyi ve güzel amellerin birçok mıstakı söz konusudur. Hepsi de İran diyarında yaşayan insanların kültüründen kaynaklanır. Anne baba sözünü dinlemek, baba vasiyetini yerine getirmek, çirkin söz ve ameller konusunda tövbe etmek, tutsak edilen hayvanlara yardım etmek, işlerde ve zorluklarla karşılaşıldığında sabırlı olmak iyi amellerin örneğidir. Bazı iyi ameller ise evrensel boyut söz konusudur. Başka milletlerin masallarında ve öykülerinde de gündeme gelir ki bu amellere zor durumda olan hayvanlara yardım etmek veya zorluklara karşı sabırlı olmayı örnek verebiliriz.
İran'ın peri masallarında ise öykünün kahramanı hayvanlara yardım ederek daha sonraları onların yardımından yararlanır. Çin kızı masalında masalın kahramanı karıncalara ırmağa geçmelerinde yardımcı olur. Karıncalar ise bu yardımın karşılığında kahraman için zorlu işleri yerine getirir. Yine Kral Cemşit ve Elma Hırsızı Dev masalında öykünün kahramanı simur kuşunun yavrularını yılanın pençesinden kurtarır. Simur kuşu da kahramanı karanlıklardan aydınlık kentine götürür. Ya da bir başka öyküde masalın kahramanı dayak yiyen kedi ve köpeği satın alır ve kurtarır. Onlar da kaybettiği büyülü yüzüğü bulmasında yardımcı olur.
Peri masalları kahramanlarının sihir ve büyü aletlerini elde etmelerinin bir başka yolu herhangi birinin hiçbir beklentisi olmaksızın ve kahraman onun için herhangi bir şey yapmaksızın sihirli bir şeyi ona vermesi veya yerini göstermesidir. Örneğin Kral Muhammed ve Şapur Şah'ın kızının büyüsü adlı masalda üç güvercin bir ağacın üzerine konar ve öykünün kahramanı nasıl o ağacın yaprakları ile şifa bulacağını anlatır.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'tan başka hiç kimse yokmuş. Çok eski zamanlarda bir adam yaşıyormuş. Adamın bir de eşi varmış ve eşini çok severmiş. Bu adamın bir de çok güzel bir kız varmış. Kızın adı Şehribanu'ymuş. Annesi ve babasının gönlü bu kızla hoşmuş. Zaman ilerledi ve Şehribanu 7 yaşına geldi. Babası Şehribanu'yu okumak için mektebe Molla Bacı'nın yanına gönderir. Bundan sonra ne zaman çocuklar Molla Bacı'ya bir şey götürürse Molla Bacı Şehribanu'nun getirdiği şeyin başkalarının getirdiği şeylerden daha iyi olduğunu fark etti. Bu yüzden kızdan kuşkulanmaya başladı. Molla Bacı yavaş yavaş Şehribanu ile samimiyet kurmaya, böylece babasının ne iş yaptığını öğrenmeye çalışıyor. Zavallı Şehribanu da Molla Bacı'nın onun için nasıl bir tuzak kurduğundan haberdar olmadan, bu yüzden evlerinde olup biten her şeyi ona anlatmaya başlar.
Kötü kalpli kadın Molla Bacı bir iki gün içinde Şehribanu'nun babasının işinin tıkırında olduğunu ve yaşamında hiçbir eksiği olmadığını anladı. Bir gün Molla Bacı bir plan yaptı ve o günden itibaren kendini Şehribanu'ya daha yakınlaştırdı ve saf kızı adeta anasından daha çok sever oldu. Öyle ki Molla Bacı yoğurt siyah dese Şehribanu hiç düşünmeden inanırdı. Bir gün Molla Bacı Şehribanu'nun eline bir kase verdi ve şöyle dedi: "Bu kaseyi annene ver. Benden de selam söyle. De ki Molla Bacı bu kaseyi sirke doldurup mektebe göndermeni istedi." Molla Bacı ayrıca Şehribanu'ya şöyle tembih etti: "Annen ambara girdiğinde sen de peşinden git ve de ki Molla Bacı 7 yıllık sirke istedi. 7. küpten başka küpten sirke vermesine izin verme. Annen 7. küpün başına varıp eğilince de ayaklarından tut ve kaldır ve onu küpün içine at. Küpün kapağını da kapat." Şehribanu Molla Bacı'nın dediklerini kabul etti ve aynen dediği gibi yaptı ve annesini küpün içine attı ve kapağını da kapattı.
Tahran Radyosu.
Akşam vakti Şehribanu'nun babası eve döndü. Baktı ki kızı yalnız. Annesinin nerede olduğunu sordu. Şehribanu ise haberi olmadığını söyledi. Mektepten döndüğünde annesinin evde olmadığını söyledi. Ertesi gün ise Şehribanu mektebe gittiğinde Molla Bacı'ya ne yaptığını anlattı. Bu haberi duyan Molla Bacı ise çok mutlu oldu ve Şehribanu'yu kucaklayarak öptü. Birkaç gün geçti. Bir gün Molla Bacı Şehribanu'ya bir avuç bülbül otu tohumu verdi ve şöyle dedi: "Eve gidince bunları başına dök ve baban mangalın karşısında oturunca başını salla ki tohumlar ateşin içine düşsün ve çıt çıt sesler çıkarsın. Baban bunlar da neyin nesi diye sorunca saçım bitlendi. Bana bakacak kimse yok. Elbisemi yıkayacak, beni hamama götürecek kimse yok. Madem annem yok, eğer üvey annem olsaydı halim daha iyi olurdu" dersin. Ardından da ağlamaya başla. Babana mutlaka sana bakacak biriyle evlenmesini söyle. Eğer baban kiminle evleneyim derse bir kuzunun ciğerini al, kapının eşiğini as. Gelen ve başı buna çarpan ilk kadınla evlen."
Şehribanu yine hilekar kadının önerisini kabul etti ve Molla Bacı'nın dediği gibi yaptı. Babası da kabul etti ve ertesi gün baba çarşıya çıktı ve bir kuzunun ciğerini alıp kapının eşiğini astı. Evi kollayan Molla Bacı ise hemen harekete geçti ve Şehribanu'ya baş uğrama da vermedi ve yakınmaya başladı. "Ah bu neydi başıma çarpan, üstümü başımı rezil etti." Molla Bacı'nın sesini duyan Şehribanu'nun babası dışarı çıktı ve kadından özür diledi ve macerayı anlattı. Molla Bacı da zaten Allah'tan bunu istiyordu ve bu yüzden kabul etti. Baba Molla Bacı'yı aldı, kentin alimine gitti ve oracıkta nikah kıydırdı ve yeni karı koca eve döndü.
Öte yandan Molla Bacı'nın eski eşinden bir kızı vardı. Ama bu kız Şehribanu'nun aksine çirkin mi çirkindi. Bu kız da Molla Bacı Şehribanu'nun babasıyla evlendikten sonra onların evine yerleşti. Molla Bacı yeni evine yerleşince bir iki gün eve temizlik yapmak ve eşyaları dizmekle uğraştı. Ve en sonda yiyeceklerin saklandığı ambara bir uğradı ve 7. küpte ne var ne yok ona bakmak istedi. Molla Bacı küpün kapağını açar açmaz içinden sarı bir inek dışarı çıktı. Molla Bacı panikledi. Kendi kendine "Sakın bu inek Şehribanu'nun annesi olmasın" diye düşündü. Molla Bacı hemen sarı ineği ahara götürdü ve o günden sonra yavaş yavaş Şehribanu'ya karşı kötü davranmaya başladı. evin temizliğinden çamaşırların yıkanmasına kadar her türlü zor işi ona yaptırdı. Üstelik her defasında da onu beceriksiz olmakla suçlayarak azarladı ve elinden geldiğince kızı eziyet etti. Hatta ona dayak atmaktan bile çekinmedi.
Zalim kadın Molla Bacı bununla da yetinmedi ve Şehriban'ın yiyeceğini de kısmaya başladı. Ve elbise olarak da kendi kızının eskimiş elbiselerini ona giydirmeyi başladı. Şehriban ise Molla Bacı'nın dayağından korktuğu için ağzını bile açıp babasına bir şey söyleyemez olmuştu. Bir süre sonra Molla Bacı Şehriban'a eziyet etmek için yeni bir yöntem buldu. Ve ona yarından itibaren güneş doğmadan odaları ve bahçeyi silip süpürmesi ve bulaşıkları yıkaması gerektiğini, ardından da bir bohça pamuğu alıp inekle beraber çöle gitmesi ve akşama kadar ineği otlatırken pamuğu iyiyle eğirmesi ve eve dönünce teslim etmesi ve ardından evin kalan işleriyle uğraşması gerektiğini söyledi. Molla Bacı'ya karşı çıkmaya cesaret edemeyen Şehriban'ı kabul etti ve ertesi sabahtan itibaren güneş doğmadan Molla Bacı'nın dediği gibi yaptı ve ineği, pamuk dolu bohçayı ve iğni alıp çöle çıktı.
Şehriban'ı inekle beraber giderken ağlıyor ve kendi kendine söyleniyordu. Ya Rabbim, benim iki değil 10 elim olsa yine de akşama kadar bu kadar pamuğu eğremem. Bunu yapamazsam da Molla Bacı'ya ne derim? Şehriban'ı çöle varınca ineği otların arasına salıverdi. Kendisi de bir kayanın üzerine çıktı ve pamukları eğmeye başladı. Gün batarken Şehriban'a baktı ki dağ pamukların yarısı duruyor. İçine ağır bir hüzün çöktü ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yüzü gözyaşları ile ıslanmış ve birden karşısında ona bakan ineği görmüştü. İnek Şehriban'ı için çok üzülmüştü. Hemen ona yardım etmeye başladı. Şehriban'ı çok sevindi. Eğdiği ipleri topladı, bohçaya koydu. Bohçayı da başına, ineği de önüne aldığı gibi eve doğru yola koyuldu. Ve ipleri Molla Bacı'ya verdi. Molla Bacı ipleri aldı, ardından Şehriban'a gidip evin kalan işlerini tamamlamasını söyledi. Şehriban'ın işi bitince de önüne bir parça kurumuş bayat ekmek attı. Şehriban'ı ekmeği suyla ıslattı ve gözleri yaş dolu bir köşeye çekilip yatıp uyudu.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler. Thank you.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hadi aleyhisselamın siyeri hakkında son önemli noktaları ele almak istiyoruz.
İlahi Önderler isimli programımızı hazırlama amacımız bu büyük insanların yaşamıyla tanışmak ve onların çeşitli sorunların çözümü için ürettikleri çözüm yollarını öğrenmek ve ardından öğrendiklerimizi kendi yaşamımızda örnek almak ve ilahi doğru yolla yolumuza devam etmek ve doğru yoldan sapmaktan korunmaktır. Örneğin Hazreti İmam Hadi Aleyhisselam'ın masum imanlara en çok düşmanlık güden yaşadığı çağın diktatörüne karşı sergilediği kesin ve şeffaf tavrı örnek alabileceğimiz durumlardan biridir.
Abbasi halife mütevekkil iktidarın başına geçerek şarap sofrası kurduğunda ve sarhoşluğun doruk noktasında İmam Hadi aleyhisselama şarap kadehi uzattığında o hazret bu öneriyi kesin bir tavırla reddetti ve bunun üzerine mütevekkil İmam Hadi aleyhisselamdan bir şiir okumasını istediğinde İmam iktidar ve gücün geçici ve fani durumlar olduğunu anlatan bir şiir okuyarak halifeye karşılık verdi.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın bu tavrı bizlere bir yandan düşmanların gücünden korkmamak gerektiğini öğretiyor ve öbür yandan şeytani güçlenen dosyası Yüce Allah'ın iradesiyle kısa süre sonra ebediyen kapanacağını ve onlardan melun bir attan başka hiçbir şey geride kalmayacağını gösteriyor.
Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette tarihte diktatörlerin ibret verici kaderlerini anlatarak Şuara suresinin 227. ayetinde şöyle buyuruyor. Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler hangi dönüşe, hangi akıbete döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. Kur'an-ı Kerim yine En'am suresinin 11. ayetinde de şöyle buyurmakta. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın.
Bu bakış açısından hareketle ilahi gerçek ve seçkin liderler zalimane hakimiyetlere karşı en ufak tavizde bulunmadı ve onların tehditlerinden asla korkmadı ve en zor şartlar altında bulunmalarına karşın ilahi görev ve sorumluluklarını yerine getirdi ve tüm tehditleri de fırsata çevirdi. İmam Hadi Aleyhisselam da bu çizgide hareket ederek tüm kısıtlamalara, baskılara ve sıkıntılara rağmen Emevi ve Abbasi İslam'ına karşı öz Muhammed'i İslam'ın öğretilerine daha fazla yaygınlaşmak için seçkin talebelere yetiştirmeye başladı. Tarihi kaynaklarda da İmam Hadi Aleyhisselam'ın yetiştirdiği alim sayısı 185 olarak ifade ediliyor. Şimdi sohbetimizin devamında bu seçkin talebelerden bazılarıyla tanışmak istiyoruz.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın yetiştirdiği talebelerden Hazreti Abdulazim Hasani, takva ve marifette seçkin büyük alimlerden biriydi. Hazreti Abdulazim, 6. ila 8. imamları idrak etmiş ve kendisi İmam Cemaat Aleyhisselam ve İmam Hadi Aleyhisselam'ın talebeliğini yapma onuruna nail olmuştu. İmam Hadi Aleyhisselam'ın yakınlarından Ebu Cemaat Razi şöyle anlatıyor. İmam Hadi Aleyhisselam'ın huzuruna müşerref oldum ve bilmediğim meseleleri sordu. İmam cevap verdikten sonra huzurundan ayrılmak istedim. O sırada imam şöyle buyurdu. Ne zaman bir meseleyle karşılaşırsan Abdulazim Hasani'den sor ve benim de ona selamımı söyle.
Şii şair ve edebiyatçı Sahib bin İbad şöyle yazıyor. Hazreti Abdulazim Hasani din işlerinde bilge biriydi ve dini konuları ve Kur'an-ı Kerim ahkamını bilen ve bu ahkama musallat olan biriydi. Gerçekte Hazreti Abdulazim Hasani iman ve marifet derecelerinde çok yüksek mevkilere ulaştı. Öyle ki İmam Hadi Aleyhisselam hakkında şöyle buyurdu. Sen bizim basiretli ve hakiki dostlarımızdansın.
Bir gün Hazreti Abdulazim Hasani inandığı ilkelerden ve inançtan emin olmak üzere İmam Hadi Aleyhisselam'ın huzuruna müşerref oldu. Ve inandıklarını İmam Hadi Aleyhisselam'a arz etti. Ve imamların adını bir bir sayarak onlara iman ettiğini beyan ettikten sonra şöyle dedi. Onların dostu Allah'ın dostu, düşmanları da Allah'ın düşmanları olduğunu ve onlara itaat etmenin Allah'a itaat etmek ve onlara itaatsizlik etmek, Allah'a itaatsizlik etmek olduğunu itiraf ediyorum. Resulullah'ın miracı, mezarda soru cevap, cennet ve cehennem, sırat ve mizanın hak olduğuna inanıyorum ve kıyamet günü kesindir ve bunda hiçbir kuşku yoktur. O gün Allahu Teala amellerinin hesabına bakmak üzere tüm ölüleri diriltir. Bunun üzerine İmam Hadi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Ebul Kasım, Allah'a and olsun bu Allahu Teala'nın kullarına yakıştırdığı o dindir. Bu dinin üzerinde sabit dur ki Allah da seni dünya ahiret sabit kılsın.
Tahran Radyosu.
Hüseyin bin Said Ahvazi, İmam Hadi Aleyhisselam mektebinde yetişen ve İmam Rıza Aleyhisselam ve İmam Cevat Aleyhisselam'ın sahabesi olan bir başka seçkin alimdir. Ahvazi her üç imamdan çok has İslami hadisleri, öğretileri ve ahkamı öğrendi. Bu büyük alimden fıkıh ve ahlak üzerinde 30 kadar değerli eser geride kalmıştır. Bu eserlerin tümü büyük ulema tarafından onaylanan eserlerdir. Ahvazi'nin kendisi de büyük alimlerin takdirini toplayan İslam aleminin seçkin alimlerinden biri olarak bilinirdi. Örneğin merhum Şeyh Tusi Ahvazi hakkında şöyle yazdı. Hüseyin bin Said ilmi makamından başka halkı hatta şahsiyetleri hidayete erdirmekte ve tebliğ alanında çok etkili biriydi ve bazı şahsiyetler dini ve kültürel marifi ondan öğrenerek İslami alanda büyük mevkilere ulaşabildi.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın mektebinde yetişen bir başka büyük alim Fal bin Şazan Nişaburi'dir. Nişaburi seçkin bir fakih ve güçlü bir kelam uzmanıydı. Nişaburi birçok kitap yazdı. Öyle ki hakkında 180 kitap yazdığı belirtiliyor. Bu eserlerden biri ise kelam ilmi ve hadis ravileri hakkında kaleme aldığı El-İzah adlı kitaptır. Nişaburi büyük alimlerce onaylanan bir alimdi ve hadislerin kabul görmesinde onun görüşü etkiliydi. Nitekim Kalini, Sıdduk, Şeyh Tusi gibi seçkin şahsiyetler Nişabur'un görüşlerini önemsiyordu.
Camul Reva adlı değerli eserin sahibi Muhammed bin Ali Erdebili, Fadl bin Şazan Nişaburi hakkında şöyle yazıyor. Nişaburi biz Şialların reisi ve büyüğüdür. Nişaburi'nin kitabı İmam Hadi Aleyhisselam tarafından onaylanmıştır. El-Yum ve Leyle adlı kitap İmam Askeri Aleyhisselam'a gösterildiğinde üç kez yazarına selam gönderdi ve söz ve amellere örnek alınması şayesli olduğunu buyurdu rivayet edilir.
Geçen bölümlerde de belirtildiği üzere İslam'ın hakiki önderliğinin en önemli yöntemlerinden biri hikmetli tavsiyelerde bulunmaktı. Böylece çeşitli konularda görüşlerini beyan etme fırsatını buluyor ve toplumun fikri ve ideolojik ve pratik çizgilerini belirliyordu. İmam Hadi Aleyhisselam da bu yöntemi kullanarak çok değerli mirasları geride bıraktı. Örneğin İmam Hadi Aleyhisselam Allah inancı konusunda çok yapıcı sözleri bulunuyor ve şöyle buyuruyor. Allah'tan perva eden insandan da başkaları ondan perva eder. Ve kim Allah'a itaat ederse başkaları da ondan itaat eder. Ve kim alemleri yaratan Allah'a itaat ederse mahlukların öfkesinden korkmaz. Ve kim Allah-u Teala'yı öfkelendirirse hiç kuşkusuz halkın öfkesiyle karşılaşır.
Buna göre insanın Allah-u Teala'ya inanmasının sonuçları yine insanın kendisine döner. Nitekim İmam Hadi Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. İlahi sınırları ve hürmetleri korumak ve ona itaatsizlik etmekten sakınmak ve ona itaat etmek, başkalarının da bizim hürmetimizi korumalarına ve bizim isteklerimize ve görüşlerimize uymalarına vesile olur ve Allah rızası yolunda adım attığımız için de başkalarının kin ve nefretine maruz kalmadığımız gibi onların sevgisini kazanmış oluruz.
İmam Hadi Aleyhisselam, mütevekkil ile kendisi arasında geçen bir diyalogda şöyle buyuruyor. İçinde bir kırgınlık duyduğun kişiden sefa ve samimiyet bekleme. İhanet ettiğin ve ahdini kırdığın kişiden vefa bekleme. Kötü zanda bulunduğun kişiden hayır ve iyimserlik bekleme. Zira başkasının kalbinin hali sana karşı senin kalbinin ona karşı halinin aynısıdır.
Gerçi İmam Hadi Aleyhisselam'ın bu ahlaki ve uygulamalı tavsiyesi genel ve geniş kapsamlı bir tavsiyedir. Fakat çağının diktatörü Abbasi Halife Mütevekkil'e verilen şeffaf ve kesin bir cevaptır. Aslında ona şu mesaj vermektedir. Buna karşı kin besleyen ve ahdini de kıran ve suizanda bulunan sen nasıl benden sana karşı sevgi ve saygı beslememi beklersin. İmam Hadi Aleyhisselam da daha sonra hayatın nasıl son bulduğunu ve tüm insanların sonu ölüm olduğunu göstermek için şöyle buyuruyor. Ailen, eşin, dostun önünde ölüm döşeğinde yattığın zamanı hatırla. O sırada ne hiçbir hekim seni derman edebilir ne de hiç kimse seni ölüm pençesinden kurtarabilir.
Dolayısıyla insan için faydalı olabilecek tek şey onun hayattayken amelleridir ve ölüm anı geldiğinde ne gücü ne de serveti bir işe yarar ve insana öbür dünyada ancak amelleri eşlik eder. İmam Hadi Aleyhisselam fani dünyada yaşam konusunda çok güzel bir tabirde bulunarak şöyle diyor. Dünya bir çarşı ve ticaret mekanı gibidir. Bazıları bu pazarda kar yapar, bazıları da zarar görür.
Kur'an-ı Kerim bu dünyada ancak iman eden ve salih amellerde bulunan insanların kazanan taraf olduğunu buyuruyor. Kur'an-ı Kerim Asr suresinde şöyle buyuruyor. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son İmam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sonuna geldik.
Bizi www.parsude.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.